Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Geçen hafta sonunun konusu malum Kürşat Ayvatoğlu'ydu. Meseleye yakından bakıyoruz. Ben Nevşin Mengü. Trend Topik'in bol pudra şekerli bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Aranızda takip edenleriniz de vardır. Twitter'da AKP Çocukları isimli bir hesap var. Hesaptan AK Parti'ye yakın olan ya da aile üyesi partinin içinde olan gençlerin yaşadığı ultralüks hayatları, bakanlarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafları paylaşılıyor. Hesapta birçok örneğini görebilirsiniz ancak Kürşat Ayvatoğlu paylaşımı yaklaşık bir haftadır Türkiye'nin gündeminde. Paylaşılan tweetselde lüks ortamlarda verdiği çeşitli pozları paylaşılan Ayvatoğlu, final videosunda Audi marka aracında kokain çekerken görülüyor. Ayvatoğlu'nun videosu bir anda viral oldu ve tüm Türkiye bu olayı konuşmaya başladı. AKP Çocukları hesabının verdiği bilgiye göre Kürşat Ayvatoğlu, AKP milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanıydı. Bir milletvekili danışmanının kokain alacak parayı nereden bulduğu, nasıl bu kadar lüks bir hayat yaşadığı merak konusu oldu. Buradan devam edeceğiz ama sizi olayların başladığı yere Kastamonu'ya götürmek istiyorum.
Şimdi ben Kürşat'ı ilk tanıdığımda yine ince kuru zayıf bir şeydi. Bu, değişen bir şey yok yani fiziki olarak. Ancak Kürşat'ı ilk tanıdığım günlerde bir grafiker olarak Kastamonu Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti seçim merkezinde çalışıyordu. Daha sonraki süreçte Kürşat belediyede işe başlamaya başladı. Tahsin Babaş'la yakın ilişkileri vardı. Bu şekilde bir hayatı var. En kısa ilk hatırladığım zamanlar buydu. Onu söylemek istiyorum.
Yani mütevazı bir hayatı. Peki belediyede işe nasıl girdi? Bir tanıdık vesaire vasıtasıyla mı?
Şimdi Kürşat ülkücü kökenden gelen birisi. Kastamonu'yu belki bilirsiniz. Kastamonu milliyetçiliğin yüksek olduğu illerden birisi. Sizin aracınızı ilk kez burada söyleyeyim. O dönem Kastamonu eski milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen diye bir milletvekili vardı. Şu an milletvekili değil. O Tahsin Babaş'a tavsiyede bulunmuştu. Onun tavsiyesi doğrultusunda Tahsin Babaş da onun ailesini tanıdığı için o dönem kendisini işe almıştı. Yani Kürşat o dönem göze batan bir zenginliği, bir şatafatı ya da bir şımarıklığı yoktu. O yüzden herkesin alabileceği normal düzeyde bir grafikerdi. Photoshop yapabilen.
Dinlediğiniz kişi Milli Gazete muhabiri Muhammed Vefa ve Kürşat Ayvatoğlu'nun arkadaşı. 2014 senesinde Kastamonu Belediyesi sadece 260 oy farkla MHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni belediye başkanı Tahsin Babaş'la Kürşat'ın macerası da başlamış oldu.
Şimdi Kürşat Kastamonu Belediyesi'nde işe başladıktan sonra kısa süreçte çevresi değişmeye başladı, karakteri değişmeye başladı, kişiliği değişmeye başladı. Yavaş yavaş etrafı değiştikten sonra parayla tanışma mı diyeyim, artık zenginlikle mi tanışma diyeyim, şatafatla tanışma mı diyeyim birçok hususu yaşamaya başladı. Belediye başkanı da Kürşat'a sahip çıktı. Çünkü Kürşat'a o dönem çok da yönelik eleştiri vardı. İşte Kürşat neden bu kadar sanayiciyle bir araya geliyor, neden bu kadar iş adamıyla bir araya geliyor deniliyordu. Normal bir grafikerken bu eleştiri yapılıyordu. Sonra Kürşat, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın gözüne girdikten sonra kısa süreç içerisinde daha farklı noktalara geldi. Ondan sonra o çalıştığı birimin daire başkanlığına getirildi. Daha sonra Tahsin Babaş'ın özel kalemine getirildi. Sonra o sırada Tahsin Babaş'ın yakın ilişkilerinde mesela Bilal Erdoğan Kastamonu'ya geldiğinde Bilal Erdoğan'ı karşılıyordu. Ondan sonra Numan Kurtulmuş geldiğinde Numan Kurtulmuş'u karşılayan ekibin başındaki kişiydi. Organizasyon yapılacaksa, eğer organizasyon diyorum da yani 3 milyonluk, 4 milyonluk, 2 milyonluk bir bütçeyle yapılan organizasyonları yöneten Kürşat'tı. Belediye başkanı o kadar güveniyordu.
Bütün organizasyonlar Cumhurbaşkanı falan geleceği zaman mı yapılıyor?
Ya Nevşin Hanım bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı? Bir reklamcı bunu bana söylemişti. Mesela Osmaniye, Kastamonu, Yozgat, Çankırı, Çorum gibi ileride Cumhurbaşkanı ziyaret ettiğinde yaklaşık olarak 5 milyon reklam parası harcanıyor bölgede. Hatta bazıları diyor ki o kadar reklam harcaması yapılıyor ki bölgede mürekkep bulmakta zorlanıyorsa baskı yapmak için. Şimdi Kürşat o dönemde Kastamonu Belediyesi'nde çalışırken reklam şirketleri, organizasyon şirketleri de arasıydı. Bunların da arası olmasının sebebi verdiği şirketlerle yakın arkadaşlık yapmasından dolayı kısa süreç içerisinde mal varlığını arttırdığı iddia ediliyor. Zaten bunun örnekleri kısa süreçte ortaklık yaptığı kişiyle hemen Kastamonu Belediyesi'nin yanında bulunan bir AVM'de ortak dükkan açması gibi birçok unsur sıralanabilir.
Çarpıcı. Peki anlaşılan bu Kürşat Ayvatoğlu'nun hani iletişim yetileri yüksek. Yani bir şekilde kendini sevdiriyor.
Yetenekli birisi, azimli birisi.
Peki bu yani belediyede ihalelerde üzerinden geçmeye başlıyor anlaşılan değil mi? Yani öyle bir pozisyona oturabiliyor.
Yani ben belediyede konuştuğum kişiler bana bunu söylüyor. Kastamonu'daki kişiler bunu söylüyor bana. Şimdi siz mesela çalıştığınız kanalda önceden bir olayın olacağından haberdar olursunuz ve başkası gelir mesela bu işi yapar, bilgi sahibi olursunuz. Aynı şekilde belediyede de böyle. Misal bir konak satılığa çıkarılacak. İddiaya göre mesela konak önceden satın alınıp başkası tarafından, başka isim tarafından ya da onun akrabası, arkadaşı tarafından konak satın alıp daha sonra belediyenin konağı satın aldığı söyleniyor. Mesela o satın alınan konak ilk kullanıcıdan 100 bin TL iken ikinci kullanıcıda yani belediye satan kişi de 1 milyona kadar satıldığı söyleniyor. Yaklaşık olarak 900 bin TL kazanç ve 9 kat kazanç var ortada.
5 yılda nereden nereye? Ancak 2019'da AK Parti Kastamonu Belediyesi'ni MHP'ye kaybetti. 2014'te borcu olmayan belediyenin 2019 senesinde 78 milyon lira borcu olduğu Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Görevi devralan MHP'li belediye faturaları incelemiş ve MHP İl Başkanı Yüksel Aydın 100 bin liralık pastırma faturasını gündeme getirmişti.
Ya Cumhur İttifakı sizin alttaki kepazelikleriniz değil ki. Bozkurt'ta belediye başkanının özel eşyalarını cenaze aracında tabuda koyup gönderdiler. Biz yani Cumhur İttifakı'nın hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz. Kendi yaptıklarınıza bir bakın. Bak. Tarihi severlere bak. Tarihin içine ettin siz. İçine. 100 milyarlık pastırma yemişler. Nerede yediniz bunu? Nerede? Beni ağzımı açtırma. Benim. O işlere girmek istemiyorum. Kendinize bakın siz, kendinize.
Aydın, Haziran 2019'da sağlık sorunlarını öne sürerek istifa etti. Belediyenin MHP'ye geçmesiyle Kürşat'ın da Kastamonu Belediyesi'ndeki macerası sona erdi. Hakkında şikayetler ve rahatsızlık vardı. Geçirdiği verimli 5 sene onu aynı zamanda bir iş insanı yapmıştı. Artık yeni destinasyonu AK Parti Genel Merkezi ve Ankara'ydı.
Şimdi burası önemli. Önceki gün Hamza da bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bunun böyle bir madde kullandığından haberdar değildik. Bir sene önce Kürşat aramızı aldık. Kürşat bir sene önce aramıza işe başladı. Şimdi Hamza'dan bu açıklaması kendisiyle çelişiyor. Şunun için söylüyorum. Hamza da öncelikle bu açıklama yaparken Kürşat'ın zaten bir sene önce bu şatafatın içerisinde, bu zenginliğin içerisinde bu kadar mal sahibi olduğu biliniyordu. Kürşat'ın zaten bu sosyal medyada yayınlanmıştı. Bayağı viral oluşmuştu ama bu kadar tepki oluşturmamıştı.
Ya onu söyleyeceğim şimdi. Muhammed Bey yani Kastamonu da çok büyük bir yer değil. Şimdi hakikaten hani Kürşat bakıyorsun pek çok böyle lüks yerlerde fotoğraf paylaşıyor vesaire. Ya bu biraz Kastamonu'da hani çevrelerde tepki oluşturmuyor mu?
Ya tabii ben tepki oluşturduğunu söylüyorum. Ancak susturuyorlar, korkutuyorlar bazı insanları. Hatta yani...
Nasıl korkutuyorlar?
Bunu ben şurada tırnak içerisinde söylüyorum. Gördüm de hatta bazı kişiler bunu bana bizzat söylediler. Yani onların iddiasını söylüyorum. O kadar ki diyorlar ki belediye başkanının bir kickbox ekibi var. Kickbox ekibi adamı evinden alıp dövüyorlar.
Dövüyor insanları belediye başkanının hedef gösterdiği. Böyle söylentiler var.
Böyle söylentiler var. Yani ben... mesela o söylenen kickbox takımındaki kişileri de tanıyorum. 3-4-5 kişiyi de tanıyorum. Yani yapabileceklerini de düşünüyorum açık söylemek lazımsa.
Onun için insanlar konuşmaya korkuyorlar yani. Öyle mi? Hani bunları görseler bile aman diyorlar bize bulaşmasınlar.
Ya,
öyle mi?
Ya asıl mesele Nevşin Hanım şu. Şu an bir yolsuzluk olduğu ortaya çıktı mı? Az çok ya da tahmin olarak çıktı mı? Çıktı yani. Bir söylenti var yani. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kastamonu Belediyesi 78 milyon TL borçlu. Kastamonu Belediye Başkanı oğlu Metehan Babaç Kastamonu Spor'un başkanı 40 milyon değerinde. Kulüp şu anda 30 milyon zararda. Ve kulübe destek verenlerin 400 bin TL verdiyse kayda 100 bin TL geçtiği iddia ediliyor. Yani 300 bin TL de yok orada. Birçok şaibe var ortada. Ancak gelinen noktada bu yolsuzluk ekibi varsa bu yolsuzluk ekibinin üzerinde konuşulmuyor. Sadece biz pudra şekeri meselesi üzerinden duruyoruz. Ya da ne diyoruz? Kürşat AK Parti Genel Merkezi'nde çalışıyormuş. Bak sizin dava arkadaşınız bunu yapıyormuş diyoruz. Ama gelip bu ekibin bir ekip varsa orada o ekibin yolsuzluğunu konuşmuyoruz. Kürşat burada aslında mağlubiyeti içinde olan kişidir. Şunun için söylüyorum. Kürşat şatafatını, yaşadığı zenginliği sosyal medyada paylaşarak kendisini kaybetti. Aslında Kürşat'ın zenginliğinden daha fazla zengin olan kişiler bu şatafatını sosyal medyada paylaşmadığı için, bu şatafatını göstermediği için, bu şatafatını patafatını reklam yapmadığı için şu an onlar köşelerinde rahatça oturuyorlar. Hiçbir endişeleri yok. Çünkü Kastamonu gibi küçük bir yerde şu durum var. İktidar AK Parti, belediye yerel yönetimdeki iktidar MHP, ikisinin ittifakı Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı da Kastamonu yaklaşık 70-80'lik bir oya ulaşıyor. Bize kimse tepki göstermez, bize kimse ses çıkarmaz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Kürşat Ayvatoğlu, görüntülerinin sosyal medyada yayılması, Twitter'da TT'ye oturmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun gözaltında verdiği ifade olaya daha da popülerite kattı. Zira verdiği ifadede Ayvatoğlu, görüntüleri şaka olsun diye arkadaşım çekti. Zaman zaman böyle komik videolar çekiyoruz, kokain çeker gibi yaptık ama pudra şekeri çektik dedi. Bu ifade sosyal medyada konuyu daha da çok harladı. Pudra şekeri kelimesi Google'da en çok aranan kelimeler arasında baş sıraya yerleşti. Hafta sonu Türkiye baştan aşağı bu meseleyi konuştu. Ayvatoğlu kullandığımız pudra şekeriydi dedi ama polis soruşturmayı genişletti. Arabada bulunan diğer kişiler kullandıklarının kokain olduğuna dair ifade verince Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Bu sırada görüntülerde görülen araç da polis tarafından arandı. Görüntülerde kullanılan kokainden çok Ayvatoğlu'nun şaşalı yaşamı kamuoyunda epey mesele oldu. Konuyla ilgili ilk konuşan AK Partili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu pazar günü Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a röportaj verdi. Soylu verdiği mesajda şunları söyledi. Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ama bunun partiyle ne ilgisi var? Netice itibariyle partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim deniliyor. Bu arada Bir Gün Gazetesi'nde konuyla bağlantılı çarpıcı bir haber yer aldı. Ayvatoğlu'nun belediyede üstlendiği görevlerden biri olan Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamalarda yine Sayıştay'ın oltasına takılmış. Belediyeye ilişkin düzenlenen 2018 yılı denetim raporunda Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olması bulgusuna yer verilmiş. Raporda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 5 personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandığı, bunlardan 4'ünün daha sonra çeşitli kamu idarelerine naklen atamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiş. Sayıştay denetçileri kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu gerekçesiyle belediye yönetimini uyarmış. AK Partili Tahsin Babaş yönetimindeki Kastamonu Belediyesi atamaların mevzuata uygun olduğunu savunsa da denetçiler Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun memuriyeti sınavsız atama yolu olarak kullanıldığının altını çizerek atamalara özen ve dikkat istemiş. Ayvatoğlu olayıyla beraber gözlerin çevrildiği isim milletvekili medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hükümete yakın CNN Türk'e konuyla ilgili konuşmayı tercih etti. Dağ, CNN Türk Ankara Müdürü Dicle Canova ile konuştu. Dağ, AK Parti seçmeninden özür dilemek gerekir dedi.
Bu arkadaş, yani bu yakın ekipte çalışan biri değil. 2019 yerel seçimleri Kastamonu'da olumsuz olarak neticelenince Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, Kastamonu Belediye Başkanı'nın babası yok. Dolayısıyla bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ve bu sebeple de bizim birimde, ya ARGE biriminde çalışan bir arkadaş. Yani ARGE biriminde çalıştığı için de devir teslim törenlerinde doğal olarak orada bulunduğu söz konusu oldu. Ya ben Cuma günü de açıkladım. Yani yakın çalışma ekibimde değil. Tabii şöyle bir durum var. Yani bizim bundan çıkartacağımız dersler var. Bu çıkartacağımız dersler partiye alırken sadece adli sicil kaydı araştırması değil, belki de başka araştırmalar da yapması lazım. Tabii benim özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani daha çok dikkat etmemiz lazım. Olayını biz kendi içimizde, parti içinde bundan sonra değerlendireceğiz. Tabii ortaya çıkan görüntülerden samimi olarak bize oy veren bizim tabanımızdaki insanlar bunları AK Parti yakıştıramadığı için üzülenler oldu. Bunu da görüyorum. Ya bu konuda da onlara helallik istiyorum. Yani daha çok dikkat etmemiz lazım ve ben bundan sonraki dönemde de parti olarak daha çok dikkatini yapacağız.
Olay sosyal medyada büyüdükçe hükümete yakın troll gruplar harekete geçti. Bu tür operasyonları ile bilinen medya adamı hesabı ard arda CHP'deki skandal ve sözde skandallara ilişkin tweetler paylaşmaya başladı. Pazar günü rezilsin CHP, pazartesi günü susma CHP hashtagleri TT'ye sokuldu. Sokuldu diyorum çünkü küçük bir inceleme ile hashtaglerin gerçek olmayan bot hesaplar tarafından tweetlendiği gerçeğine ulaşmak zor olmadı. Atılan tweetlerde Antalya Belediyesi'nde işe girdiği halde işe gitmeyen bir gençlik kolları başkanı ve CHP'deki tecavüz iddiaları gündeme taşındı. Sosyal medyada ciddi bir hashtag kapışması yaşandı. Bir yandan Kürşat Ayvatoğlu hashtagine sayısız yorum yazılırken öte yandan CHP'ye ilişkin hashtagler gündemi domine etsin diye epey uğraşıldı. Twitter deyim yerinde ise böyle yanarken Kürşat Ayvatoğlu tüm yaşananlara ilişkin sosyal medyada bir mektup paylaştı. Mektupta özetle Kürşat Ayvatoğlu babasını kaybetmiş olduğunun altını çiziyor. Tüm bu sıkıntılarla annesinin baş başa kaldığı, annesinin tüm bu sıkıntılara göğüs germek zorunda kalmış olduğunu anlatıyor. Kürşat Ayvatoğlu, maalesef böyle bir batağa sürüklendim ama bu yaptıklarımın partimle bir alakası yoktur. Ettim bir hata demeye getiriyor. Kürşat Ayvatoğlu olayı parti grup toplantılarında da ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Hadi Özışık, eski bir AK Parti milletvekilinin iddialarına konuyla ilgili YouTube kanalında yer verdi.
Kürşat Ayvatoğlu 2014 yılında seçimi alan AK Parti Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından işe alındı. Seçim çalışmaları sırasında aktif bir şekilde çalıştığı görüldü. Daha sonra belediyede kaynakçı olarak taşeronla işe alındı. Ya belediyede direkt olarak özel kaleme alındı ve çok kısa sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirildi. Buraya geldiğinde Kürşat'ın babası yok, annesi hayatta ve bu çocuk mali olarak hiçbir geliri olmayan biriydi. Ve bunu Kastamonu'da herkes bilir diyor. Kürşat Ayvatoğlu aslında Tahsin Babaş'ın kurbanı diyor. Neden? Bize bu bilgiyi gönderen eski vekil sorusunu soruyor, sonra sorusunu cevap arıyor. Babaş kapasite olarak çok düşük bir kişiliğe sahip, milletvekili olduktan sonra çok iyi tanıdım kendisini. Aslında saf, iyi biri gibi görünse de belediyede önemli işler yaptığı, iş, arsa satma, müteahhitlerde imarda kat ittifakını arttırıp yüksek kat izni verme ve bunların karşılığında müteahhit firmalarla anlaştığı dedikodusu tüm il genelinde yayılmıştı diyor. Tüm pis işlerde bu çocuk için, burası önemli, tüm bu pis işlerin içerisinde bu çocuk vardı diyor. Tahsin Babaş, ben bizzat uyardım kendisini, inkar etti. Olmadı, oğlu Metehan Babaş şaşalı bir düğünle evlendi ve bu şaşalı bir yaşantı içine girdiği gözleniyordu diyor. Tahsin Babaş oğlunu Kastamonu Spor Başkanlığı'na getirdi. Uyardım, dinlemedi. Yanına giderek konuştum. Bunlar sıkıntılı işler dedim. Yapma başkan, etme başkan dedim ama dinlemedi. Ben de o zaman gittim dönemin yerel yönetimlerden sorumlu başkanı Erol Kaya'ya anlattım mevzuyu. Bunun üzerine uyarı aldı ama hırs vardı adamda. Mesafe koymak benim için önemliydi. Aslında üzerine gidilmesi gereken Tahsin Babaş'tır diyor bu eski milletvekili. AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'ye de eleştiri getiriyor. O da diyor müteahhit belediye ile birlikte çok arsa aldılar, inşaatları var diyor. İnşaatlar yaptılar. Bunların hepsi bir eski milletvekili, ismi bende mahfuz. Hepsi bende söyler. Benim için iddia ama iddiaları ciddi. Kuzey Kent kat yüksekliği 27 kat olarak müteahhitlere izin verdi. Defalarca yapma başkan bunu dedim ama yapılan kötülük dedik ama kimseyi dinletemedik. Kastamonu girişine burası arkadaşlar hakikaten bu iddia doğruysa inanılmaz. Kastamonu girişine stadyum önünde bir yer sattı. Bu yer burası Ankara'dan bir firmaya rezidanso ve otel yapılmadı konusunu anlaşmış. Biz sordukça kaç kat dedik, 15 kat dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'ya geldi. Miting otobüsünden bu inşaatı gördü ve belediye başkanına sordu, burası kaç kat olacak dedi. Kendisi 9 kat dedi Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da olmaz dedi. 6 katı geçmesin dedi. Yatay mimari olsun. Kastamonu gibi bir şehri yüksek katla mahvetmeyin. Tamam mı başkan dedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Başkan da emredersiniz efendim dedi. Ve mevzuyu kapattı. Ve Hadi Bey, o Tayyip Erdoğan'ın 6 kat olsun dediği bina şu anda 30 kat yükselmiş ve Kastamonu'yu betona çeviren bir görüntü haline gelmiş.
Peki olayın bir de sosyolojik tarafı var aslında. Bu olay sadece uyuşturucu madde kullanımından ibaret değil. Kendini güce dayayarak, ondan beslenerek zengin olma, para kazanma gibi olaylar da anlatılıyor. Bekir Ağırdır Sputnik FM'de bir yayına katıldı ve bu durumu değerlendirdi.
İki boyut var. Bir siyasi boyutu. Yani bu görüntüler geçen hafta işte o generalin tarikatta namaz kıldığı görüntüler. Peş peşe gelen ya da işte yine AK Parti milletvekillerinin danışmanlığının araba bagajından balyalarla çıkardığı dolarlar, eurolar gibi. Bütün bu hikayeler birdenbire patlarken bir şey oluyor olması lazım arkasında. Bu görüntüleri bir bağımsız gazeteci olarak siz çıkarmadınız. Murat Sabuncu T24 çıkarmadı. Dolayısıyla kim çıkarıyor bunları diye bakmak lazım. İşin bir yanı bu. İktidar blokunun Türkçü ve İslamcı kanatları arasında bir gerilim var. Bir taraf işte andımızı kaldırıldı diye mutlu oluyor ya da İstanbul Sözleşmesi. Diyelim İslamcı kanat tatmin ediliyor. Ama bu tarafta da öbürlerinin işte hukuki bir takım kararlar, Gergeroğlu HDP kapatması davası gibi bir sürü hikaye. Hepsi 15 gün içinde yaşandı. Belli ki içeride sıkı bir gerilim var. Bir yanı bu, asıl ülkenin siyasi gidişatını etkileyecek olan o gerilimin ne olduğunu bilmiyoruz elbette kısmı. İkinci kısmı ise sosyolojik tarafı. Yani neden bir genç adam böyle bir imkana kavuşmuş, siyasi elitlere yaklaşabilmiş, herkese değebiliyor, para da kazanıyor belli. Ama önündeki rol modeller ne ki böyle bir şeye tevessül ediyor? Dolayısıyla işin bir yanı da bu. Bakın Atilla Bey, bu tür meselelerin en önemli tarafı ve AK Parti'nin bence en büyük bu topraklara vebali, bir sürü başka şey söylenebilir belki ama bilmem katılır mısınız ama şudur. Bu topraklarda Cumhuriyet'in en önemli kazanımı, alın terinizle, namusunuzla çalışırsanız başarılı olabileceğinize dair bir vaat ve düzenin olmasıydı. Yani örneğin benim gibi ya da muhtemelen sizin gibi ve bizim gibi milyonlarca insan parasız yatılı okullarda okuyarak, alın teriyle çalışarak da başarılı olabildi ve aileleri de daha iyi bir hayata doğru taşıdı. Sadece kendilerini değil. Yani gelenekler ile Cumhuriyet'in ürettiği o zihni iklim bir bakıma birbirini tetikledi ve sonuçta ülke bir yerlere geldi. Ama bugün AK Parti'nin yaptığı kötülük dediğim o. Bugün artık alın terinizle, namusunuzla çalışarak eğitim üzerinden başarılı olma imkanınız yoktur. İşte bu genç adam gibi güce yanaşarak partizanlığa, çeteye, informal örgütlenmelere, bu FETÖ olabilir ya da başka bir terör örgütü de olabilir, başka bir işte organize suç çetesine üye olmak da olabilir ya da bir partiye ilan çıkar ilişkisi kurmak da olabilir. Ama alın terinizden ahlaklı, namuslu çalışarak değil, kısa yoldan zengin olmanın mümkün olabildiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi çocuklarımıza, siz akşam eve gittiğinizde çocuğunuza ne nasihat edeceksiniz bir düşünsenize. Yani alın teriyle ahlaklı çalışarak evladım başarılı ol diyeceksiniz. O da size bu saçma sapan görüntüleri gösterecek. Yani anlatabildim mi? Asıl problem konuşmamız gereken şey güncel siyasetin şehvetinden kurtulup bu tip sosyolojik ve kültürel boyutları meselenin, muhafazakar, seküler, Türk, Kürt, Sünni, Alevi vesaire vesaire. Bütün bu sıkışmalar nedeniyle ortadaki ortak ufuk, deniz feneri gibi hani ölçü şudur diye ölçü alacağınız bir şeyler bozuldukça, hani onları yaratan nedir? Geleneklerdir, ananelerdir mesela. Evet. Kültürümüzdür, toplumsal dokudur. Ama metropolleşmeyle beraber bütün bu doku bozuluyor. Bozuluyor ama normalinin ne olduğu, yeninin ne olduğu örneğin komşuluk ilişkisi mesela. Yani komşuluk ilişkisi, evet, 160 daireli binalarda oturuyoruz. Asansöre binerken bile artık iyi akşamlar, günaydın demiyorsunuz. Tamam, eski usul komşuluğun yine ürettiği bir dayanışma vardı. Hani komşunun açken tok yatılmaz gibi bir ananem var vesaire. Şimdi tüm bunlar bozuluyor ama yerine ne koyduğumuz konusunda bu siyasi kutuplaşmalar nedeniyle bir, bu kutuplaşmalardan nemalanan partiler ve medya ve akademisyenler diliyle de bu her gün yeniden çoğaltılıyor ve normalleştiriliyor.
Evet, bu meselenin pek çok boyutu var. Pek çok boyutuyla konuyu ele almaya çalıştık. Trend Topi'yi Podbi Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.